dinlere ve peygamberlere ne gerek var?
Hayatın anlaşılabilmesi için bir din ve bir peygamber gereklidir. Mesela şöyle anlayabiliriz. Diyelim ki dünyadaki tüm renkleri kullandığımız bir resim çizdik. Şimdi bu kadar rengi kullandığımız resmi bir sergi alanında sergilesek ve tüm insanları buraya davet etsek, burayı ışıklandırmamak çok mantıksız olur, değil mi? Neden? Çünkü ışığın olmadığı karanlık bir alanda renkler anlaşılmayacaktır. Renk kullanmamız zaten ışıklandıracağımızın delilidir. Aynen öyle de kainat da evren de içerisinde binlerce farklı renk gibi manalar olan bir eser gibidir. Ve biz buraya baktığımızda insan da bunları anlayabilmesi için, binlerce manayı kavrayabilmesi için burada da bir peygamberlik ışığının gelmesi gereklidir. Dediğimiz gibi renk anlaşılabilmesi için ışık gereklidir. Kainattaki manaların anlaşılabilmesi için de peygamberlik ışığı gereklidir. Ayrıca zaten Allah'ın bizler için tüm ihtiyaçları karşıladığını görüyoruz. Mesela sadece dilimizin ve midemizin ihtiyacı için bile yüz binlerce çeşit yiyecek ve içecek yaratmış. Şimdi dilimizin ihtiyacını, midemizin ihtiyacını karşılayan Allah, en büyük ihtiyacımız olan mana arayışımızı, işte ben kimim, nereye gidiyorum gibi bu sorularımızı cevaplayacak bir peygamber göndermesi de elbette gereklidir.
İyi de peygamberler gönderilmeden de insanlar bu manaları kendisi anlayamaz mı?
Anlayamaz mı? Şöyle düşünebiliriz. Mesela sergi alanında bir sürü antik eserler de olsun. İşte Fatih Sultan Mehmet döneminden kalan bir masa olsun, çok kıymetli olsun. Şimdi burada bunun değerini, antika olduğunu anlatan bir rehber koymazsak oraya, gelen insan ona çok değersiz gibi bakabilir. Mesela diyelim ki kıymeti 5 milyon TL'dir. Ama insan ona 5 TL gibi bakabilir. Yani 5 liralık bir şey gibi bakabilir. Yani burada rehber olmadan antika anlaşılmıyor. Yanlış anlaşılmalara sebebiyet verebiliyor. Yani bir masanın antikalığı nerede? Bir de kainattaki manaların, antika eserlerin varlığı nerede? Burada da bir insan yorum yapabilir ama yanılma ihtimali çok fazla. Keza şu an yani insanların düşüncelerini düşündüğümüzde birçok farklı yorumlar gelebiliyor evren hakkında. Hatta birçok, bak günümüzde bile birçok kişinin kainatın manasını anlayamadığını görebiliyoruz. Şu an mesela güneşe baktı diyelim birisi. Bir mana çıkarıyor mu sizce, yoksa sadece güneş dünyanın 1,5 milyon katıdır deyip geçip gidiyor mu? Yanlış yorumlamayı bırak, manasını bile hiç okuyamama durumundayız zaten. Yani eserleri bizzat yaratan zatın, yani Allah'ın bizzat görevlendirdiği peygamberlerle, öğretmenlerle hakiki manalar bulunabilir.
Peki dinler insan icadı olamaz mı?
Şimdi insanların yanlış fikirleri, yanlış düşünceleri olabiliyor. Mesela yani puta tapmadır veya güneşe tapmadır, ateşe tapmadır gibi yanlış inançlar oluyor. Ama zaten bu yanlış inançları Allah peygamber göndererek düzeltiyor. Yani İslamiyet'e baktığımızda zaten bu yanlış inançları düzeltmek için gelen son din. Zaten biz İslamiyet'te ne diyoruz? La ilahe illallah. Bunun manası ne? Hiçbir ilah yoktur, Allah'tan başka diyoruz. Yani ilk başta tüm o yanlış inançları, yanlış fikirleri ne yapıyoruz? Eliyoruz. Devamda ne diyoruz? Yalnız Allah vardır. Yani burada da demek ki yanlış inançlar var, onları düzelten peygamberler geliyor. Ve İslamiyet'e baktığımızda diğer dinlerin, diğer inançların yanlışlığını ispatladığı gibi İslamiyet'in yani kendisinin hak olduğunu da bize ispatlıyor. Yani insan icadı yanlış inançlar olabilir ama İslamiyet bunlardan değildir.
Peki İslam'ın insan icadı olmadığını ispat edebilir misin?
Ya tabii ki ispat edebiliriz. Zaten İslamiyet'e baktığımızda hem aklı hem kalbi ikna eden bir din olduğunu görüyoruz. Diğer dinlerin ve fikirlerin, ideolojilerin de çok yanlış fikirlerin olmasının yanında imkansızlıkların olduğunu görüyoruz. Mesela İslamiyet insanın en temel sorularına en ikna edici cevapları veriyor. Nedir mesela? Ben kimim? Nereden geldim? Neden yaratıldım? Bu evrenin, varlığın amacı nedir? Nereye gidiyoruz gibi en temel, en önemli soruların cevabını İslamiyet veriyor. Ve insanları ikna edecek şekilde veriyor. Bu İslamiyet'in doğru olduğuna delildir. Veya İslamiyet yine toplumu yönetme açısından, insanları yönetme açısından en doğru bilgileri ve yöntemleri bize sunuyor. Mesela nedir? Zekat sistemini veriyor veya faiz yasağını veriyor veya adalet kurallarıyla beraber en iyi yönetim usullerini veriyor. Ve bir de bunu evrensel olarak bize veriyor. Yani hangi dönemde yaşarsan yaşa, İslamiyet'in kurallarını hep çözüm olarak görebiliyorsun. Demek ki İslamiyet'in hak olduğunu da buradan görebiliyoruz. Ayrıca biz Kur'an-ı Kerim'e baktığımızda zaten içerisinde onlarca mucizeyle beraber yine hak olduğunu biz görebiliyoruz. Mesela gaybi mucizelerin olması veya belagat mucizesinin olması veya insanlara bir benzerini getirin diyerek 1400 yıl geçmesine rağmen bir benzerinin getirilememesi ve içerisinde evreni çok doğru bilgilerle anlatan bilimsel işaretlerin olması gibi bir sürü bilgilerle biz hak olduğunu görebiliyoruz.
Belagat mucizesi dediğiniz nedir?
Belagat derken şöyle anlayabiliriz. Edebi yönünün kuvveti olarak anlayabiliriz. Yani Kur'an-ı Kerim'de öyle bir ifade var ki bazen bir kelimeyle, bazen bir harfle birçok mana ifade ediliyor. Ve bu anlatım üslubu o kadar kaliteli seviyede ki bir insanın yazamayacağı derecede üst bir seviye. Hatta şöyle anlayabiliriz, Kur'an-ı Kerim indiği dönemde insanlara ne söylüyor? Bir benzerini getirin diyerek bir meydan okuyor. Şimdi o dönemdeki insanlar belagatın üst seviye olmasına rağmen buna karşılık veremiyorlar ve savaş yolunu tercih ediyorlar. Yani hem kendilerinin ölmesini hem de ailelerin ölmesi ihtimalini kabul ederek bir benzerini getirmektense savaşı kabul ediyorlar. Yani bu demek oluyor ki Kur'an-ı Kerim belagatı insan aklının üstündedir.
Din bir afyondur deniliyor. Yani yöneticiler insanları dinle uyutup kendi isteklerine doğru yönlendiriyorlar. Gerçekten böyle bir şey var mı?
Bizim öncelikle İslamiyet'i diğer din görüşlerinden ayırmamız lazım. Çünkü din deyince genel bir tabir oluyor. Ama biz İslamiyet'e baktığımızda bırakın insanı uyutmayı, bizzat insanı düşünmeye, akletmeye sürekli sevk ediyor. Yani sürekli araştır, sürekli aklet, hiç sorgulamıyor musunuz diye sürekli uyarıda bulunan bir dine biz insanları uyutuyor diyebilir miyiz? Tabii ki diyemeyiz. Mesela diğer dinlerde kişiler çok önemli hale gelebilir. Hani denmiş ya yöneticiler insanları kullanmak istiyor. Halbuki İslamiyet'te nasıl? İslamiyet'te bilgi önemlidir. Kur'an-ı Kerim ve sünnet-i seniye. Demek ki kişilerden ziyade kitap ve bilgi konuşulan bir dinden bahsediyoruz İslamiyet'te. Bu demek oluyor ki yani şu dönemde Müslüman birisi, birisinin zorlaması altında hareket edecek diye bir durum yok. Çünkü bilgi bellidir. Kur'an-ı Kerim bellidir, sünnetler bellidir. Bunun üzerine insan yolunu çizebiliyor. Ya zaten bu söylemin temeline baktığımızda Hristiyanlık tahrif edildikten sonra çıkan bir söylem. Yani İslamiyet'le alakası olan bir söylem de değil. Hani Hristiyanlıkta olsun veya diğer düşüncelerde olsun kişiler çok önemli konuma getirilebiliyor. Affetme yetkisi gibi yetkiler verilebiliyor. Halbuki İslamiyet'e baktığımızda bu böyle mi? Hayır. Biz ne diyoruz zaten? La ilahe illallah. Affeden yalnızca Allah'tır diyoruz. Hatta şunu da söyleyeyim. İslamiyet dünyayı ahiretin bir tarlası olarak söylediği için dünyaya da koşturmaya, dünyada da bir şeyler yapmaya sevk eden bir din. Nedir mesela? İnsan çalıştıkça Allah'ın Rezzak ismini tanır. Doğal olarak çalışmak da bir ibadet olduğundan dolayı insanları dünyada da koşturmaya iletir. Yani uyutmak bırak, koşturmayı sevap olarak söyleyen bir dinden bahsediyoruz. Düşünmeye ve akletmeye ileten bir dinden bahsediyoruz. Demek ki bu din afyondur, uyuşturuyordur gibi bir konu, bir söz İslamiyet için asla geçerli olamaz.
Eğer İslam hak dinse Allah diğer dinlerin neden bozulmasına ve yayılmasına izin veriyor?
İmtihan sırrına bu sefer ters olmaz mı? Çünkü düşün tek bir hak din var İslamiyet şu anda değil mi? Diğer dinlerin yayılmasına ve varlığını yani zorlayıcı bir etkiyle engellese bu sefer imtihan meydanından, iradeden bahsedemeyiz. Yanlış fikirler de olabiliyor ama ne oluyor? Allah yanlış fikirleri, yanlış görüşleri doğrulayıcı ve düzeltici peygamberler gönderiyor. Yani o zaman ne oluyor? Bir yönde yanlış fikir, bir yönde onu düzelten doğru fikir oluyor. Artık burada da insanın iradesiyle yanlışa gitmek veya doğruya gitmek kişiye kalıyor. Yani İslamiyet haktır, o zaman diğer dinler engellenmeli gibi bir çıkarım zaten doğru bir çıkarım değil. İslamiyet haktır, bunun ispatları vardır. İsteyen de dileyen de imtihan meydanında olduğundan dolayı farklı fikirlere de yönelebilir.
Neden bu kadar çok hak din var? Hazreti Adem zamanında bir din gönderilip bütün insanlık tek bir dine tabi edilemez miydi?
Öncelikle şunu söyleyeyim. Bir tane hak din var. O da İslamiyet. Diğer dinler şu an hak din değil. Ama neden Hazreti Adem'den beri bu kadar din geldi dersen, insanlar tahrif ettikleri için Allah 124 bin tane peygamber getirmiş. Normalde Hazreti Adem Aleyhisselam'a kurallar gelebiliyor veya diğer peygamberlere kurallar gelebiliyor. Ama tahrif edildiği için Allah yeni bir bilgiyle, yeni bir peygamberle onu düzeltiyor. Ama temelde zaten peygamberlerin söylediği bilgiler benzerdir. Nedir? Tevhid, Allah'ın birliği, peygamberlik, ahiret ve adalet. Bu dört temel üzerinde zaten peygamberler hep aynı bilgiyi vermiştir.
Peki Allah Kur'an-ı Kerim'in tahrif edilmesine müsaade etmediği gibi ta ilk başta gelen dinin de hiç insanlar tarafından tahrif edilmesine engel olamaz mıydı?
Evet tabii ki Allah tahrif edilmesine müsaade etmeyebilirdi. Ama birçok hikmet gereği Allah buna müsaade etmiş. Mesela şöyle düşünebiliriz. İnsanlık alemi bir bakıma imtihan meydanında, eğitim meydanında gibi düşünebiliriz. İnsanların yaşam şekilleri binlerce yılda beraber ne yapıyor? Çeşitlenebiliyor, şekillenebiliyor. Bir yılda bile, bir yıl içerisinde bile üzerimizdeki giysilerde bile değişiklik yapıyoruz değil mi? Yaza göre kısa kollu tişört giyiyoruz veya kışın ne oluyor? Kazağa geçebiliyoruz. Yani bir yıl içerisinde bile böyle kişinin durumuna, şartlara göre değişiklikler oluyorsa insanlık aleminde kişilerin yaşam tarzına göre, yaşam koşullarına göre farklı farklı kuralların ve bilgilerin gelmesi de gayet normaldir. Bu hikmete binaen de Allah o insanların tahrif etme meselesinde onları özgür bırakmıştır. şöyle de düşünebiliriz. Dedik ya bir eğitim alanındayız diye. Mesela bir okul sistemi gibi düşünelim. İlkokulda farklı bir eğitim sistemi vardır. Temel bilgiler verilir. Ama üniversiteye doğru gittiğimizde artık bilgiler ne yapar? Bilgiler kompleks bir hale gelir, detaylandırılır. Aynı bunun gibi de insanlık alemi de gitgide detaylandırılmış ve bilgiler çeşitlenmiştir. Tahrif olunmasına bu hikmete binaen müsaade etmiş ve yeni gelen peygamberlerle de o eğitim sistemini detaylandırmıştır. Ve İslamiyet'le de Kur'an-ı Kerim'le de bu eğitim sistemi son noktaya olmuştur.
Evet, çok eski zamanda gelen dinlerin tahrifi anlıyorum ama İncil ve Tevrat gibi çok yeni zaman dinleri neden tahrif edilmiş de Kur'an-ı Kerim tahrif edilmemiş?
Şimdi biz Kur'an-ı Kerim'in özelliğine bakmamız lazım. Kur'an-ı Kerim son kitaptır, İslamiyet son dindir ve evrenseldir. Ya bundan sonra artık yeni bir peygamber gelmeyecek, yeni bir düzeltici gelmeyecek. Kur'an-ı Kerim'in korunması zaten hikmet gereğidir, gayet akla yatkındır. Eğer son kitapsa ve evrenselse ve tüm soruların çözümlerini veriyorsa zaten Kur'an-ı Kerim korunması akla yatkındır. İnsanlar hata yaptıkça, dini kitaba tahrif ettikçe yeni bir peygamber geliyor ve insanların o hatalarını düzeltiyor. Doğal olarak yeni bir peygamber, yeni bir düzeltici sürekli geldiği için, yani 124 bin peygamberden bahsediyoruz. Doğal olarak insanların tahrif etme meselesinde, kitabın korunmama meselesinde imtihan edilmeleri gayet yine akla yatkındır. Küçük toplumlara ayrı ayrı gönderilen dinler varken diğer tarafta Kur'an-ı Kerim bütün insanlığa ve cinlere gelmiş ve evrensel bir kitaptır. Tüm zamanlar, tüm kişiler için geçerli olan son kitaptır. Doğal olarak Kur'an-ı Kerim'in korunması gayet akla yatkındır.
Peki diğer kitaplarda olduğu gibi Kur'an-ı Kerim'in değişmediğini nereden biliyorsun?
Yani bu konuda bir itiraz bile yok ki ortada. Yani bir ateist bile gelse Kur'an-ı Kerim değiştirildi değiştirilmedi bu konuda itiraz etmez. Çünkü bu herkes tarafından bilinen bir meseledir. Kur'an-ı Kerim değiştirilmedi. Bunu nereden anlayabiliriz? Birçok yöntemle anlayabiliriz. Mesela İstanbul'da bir yerden bir Kur'an-ı Kerim aldığımızda ve İngiltere'de bir yere gidip yine bir Kur'an-ı Kerim aldığımızda ikisi de harfi harfiyen birdir. Aynıdır. Yani hiçbir yerde bir değişiklik yok. Demek ki Kur'an-ı Kerim'in korunduğunu biz buradan anlayabiliriz. Çünkü en ufak bir değişiklikte yüzlerce çeşitlilik ortaya çıkardı. Veya şöyle de düşünebiliriz. İslamiyet'te hafızlık sistemi diye bir sistem var değil mi? Yani biz ne yapıyoruz? Kur'an-ı Kerim'i tamamen ezberliyoruz baştan sona kadar. Günümüzde bile milyonlarca hafız var. Ve güneşe daha da yaklaştığımızda, yani Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme daha da yaklaştığımız dönemlerde tabii ki Kur'an-ı Kerim'e bağlılık daha da artacağından dolayı hafızlık sistemi daha da güçlü bir şekilde orada devam ediyordur. Yani biz hafızlık sistemine baktığımızda Kur'an-ı Kerim'in korunduğunu biz net olarak anlayabiliriz. Ayrıca Ramazan aylarında mukabele geleneği var değil mi? Nedir? Her Ramazan'da baştan sona Kur'an-ı Kerim okunur toplu bir şekilde. Burada da bu geleneğin devam etmesi de her sene bu bilginin korunarak devam ettiğini yine bize gösterir. Ayrıca Birmingham Üniversitesi'nde bir Kur'an-ı Kerim'in sayfaları yayınlanıyor internet sitesinde. Ne yapıyor? Bir Kur'an-ı Kerim bulunuyor ve buna karbon 14 testi yapıldığında birebir ilk baştaki Kur'an-ı Kerimlerle aynı olduğu sonucuna varılıyor. Yani tüm dünyanın ortak bir fikrinden bahsediyoruz. Ortada bir tartışma yok. Ki zaten bırakın harfin değişimini, biz uzatmada bile hata yaptığımızda uyarılan bir kitaptan bahsediyoruz. Az uzattığında seni uyarıyorlar. O zaman harfin değişmesini, Kur'an-ı Kerim'in değişmesini konuşmaya bile gerek yok.
O kadar bilim adamları, ünlü araştırmacılar bu konularda bu bilgileri bilemedi de sen mi bildin?
Yani burada kişinin sayısından veya konumundan ziyade bizim bilgiye bakmamız lazım, ispata bakmamız lazım. Eğer bir yerde ispat varsa kişilerin yorumu burada çok bir ehemmiyet kazanmayacaktır. Keza biz Kur'an-ı Kerim'e bakıyoruz, İslamiyet'e bakıyoruz, yüzlerce ve binlerce çürütülemez delil sunuyor. Yani ortada delil varsa tüm dünya bile inkar etse hiçbir ehemmiyeti kalmaz. Zaten Bediüzzaman Hazretleri bu konuda şöyle söylüyor. Gözünü kapatan yalnızca kendine gece yapar.